Cats döşemelik kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok kıymetli, çok değerli dinleyenlerimiz, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Kur'an Işığında Hayatımız programından hepinize muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hep sizleri, bizleri hayırlarla karşılaştırsın inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Biz Kur'an Işığında Hayatımız programında sizlerle beraber birlikte bir ahiret yolculuğu yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçek hayatın o hayat olduğu prensibinin ve inancından hareketle cehenneme doğru yol alıyoruz. Allah bizi düşürmesin oraya.
Kurtarsın.
Tabii oradan kurtarsın ama yani konu oraya geldiğinden dolayı öyle bir ifade kullandım. Yoksa Cenab-ı Hak bizi cehennemde muhafaza eylesin. Hepimizi, bütün kardeşlerimizi, bütün inananları, hatta bütün insanları hidayet nasip etsin ve kurtarsın. Yalnız hocam o tam cehennem nedir, ne değildir, oradaki azaplar, çeşitleri, tabii ki Kur'an-ı Kerim bununla ilgili çok tafsilat veriyor. Efendimiz Aleyhisselam çok tafsilat veriyor gerçekten. Ve çok tabii kafirler için, günahkarlar için bir azap yeri olması sebebiyle belki de dinlerin de esas geliş gayesi insanları o azaptan kurtarmaya çalışmak. Yani cennetin, Allah'ın cennetini müjdelemekin öncesinde sanki ayet-i kerimeler, sanki din öncelikle o azaptan korunmayı telkin ediyor hocam. Öyle bir durum söz konusu. İşte ayet-i kerime geliyor. Siz kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun, cehennemden koruyun gibi ayetler geliyor. Dolayısıyla o cehennemle ilgili verilen bilgilere belli bir sıra doğrultusuna geçmeden önce bu mahşer yerinde ve yine ahiret hayatında kendilerine korku ve hüzün olmayan insanlardan bahsediliyor kıymetli hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıymetli dinleyenlerimiz de Kur'an-ı Kerim okurken hep dikkatlerini çekmiş olacaktır. Böyle sayfalarda yer yer ayetleri geldiği zaman son tarafta bir nakarat şeklinde La havfun aleyhim ve lahum yahsenun. La havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Yani bunlar o kimselerdir ki onlara korku yoktur. Ya bunlar korkmayacaklar. Allah onları korkudan emin kılacak ve onlar hüzünlenmeyecekler. Yani geçmişe ait de böyle ya keşke şunu şöyle yapmasaydım, böyle yapsaydım gibi bir hüzün, bir pişmanlık da olmayacak bunlara. Böyle bunun çok tekrar edildiği ayet-i var hocam. İsterseniz biz bugün o cehennemle ilgili bahsede geçmeden önce bunlar kimlerdir, ne yaptı, ne yapıyor bu insanlar? Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vaadine. Çünkü hakikaten en büyük nimetlerden birisi de kişinin korkudan ve hüzünden emin olabilmesi.
Evet. Hocam şimdiye kadar ölümün dehşetlerinden, korkularından bahsettik. Kabrin azabından, hesabından bahsettik. Sonra yeniden diriliş, sura üflenme, mahşerin, kıyametin dehşeti. Sonra oradan hesap, kitap, sırat derken hep korkulu yerler. Hep insanların böyle tüylerini diken diken eden, korkunun zirve yaptığı yerlerden bahsettik. Ama bu korkular içerisinde işte emin olan insanlar da yok mu? Onlar da var. İşte o ayet-i kerimelerde o bütün insanlar, çoğu insanların çoğu korkular yaşarken, dehşetler içerisindeyken bir kısım insanların da huzur ve emniyet içerisinde olduğu, onlara korku olmadığı, onlara hüzün olmadığı, mahzun olmayacakları bir kısım insanlardan bahsediliyor. Bu da çok önemli yani. Şimdiye kadar hep korkulardan bahsettik. Herkes korkacak mı? Hep böyle korku mu olacak? İsteyenler için emin bir yolda var. Hüdayi yolu gibi hocam. hani hidayet yolu kasırgalar, fırtınalar arasında huzurlu bir yol.
Yani Üsküdar'dan Sarayburnu'na, değil mi?
Sarayburnu'na geçiyor. Etrafında kasırgalar, dalgalar dağ gibi büyüyor ama ortada huzurlu bir yol gidiyor. Sakince, emin bir şekilde. Soğuk da değil, ılık bir havayla. Öyle bir yoldan bahsediliyor bu ayet-i kerimelerde ve bazı hadis-i şeriflerde. Kendine hiç korku olmayacak insanlar.
Hocam bunlar kimlerdir? Evet. Yani hangi amelleri işleyenler daha çok Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde hangi amellere, hangi hususiyetlere, salih amellere dikkat çekiyor? Hocam uygun görürseniz böyle başları halinde ayette dikkat alarak hocam onları arz edelim ve kendisine korku ve hüzün olmayan o kişilerin olma yönünde bir teşvik olsun bu ifadelerde, bu ayet-i kerimelerde. Bunlardan hocam kimler var? Şöyle bir başlamak istersek bir tarafından.
Bakara suresi 112. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hayır hayır kim ihsan sahibi bir kul olarak yüzünü sadece Allah'a dönerse muhsin olarak işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir. İhsan hocam, sahip evet. olmak, ihsan sahip olmak ve Allah'a yönünü dönmek. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşamak. İhsan üzere Cenab-ı Hakk'ın devamlı bizi gördüğünün farkında olarak hayat yaşamak. İyilik ve ikramlarda bulunarak bir hayat geçirmek. Bu ayet-i kerimede bu vasıflar
yani
öne
çıkarılıyor. Yani iki tane hocam önemli vasıf tabii ele alınıyor. Tabii öncesi de böyle Yahudilerin bir kısım kuntularından falan bahsediyor. Biz yani hiçbir şey yapmasak da babalarımız peygamber, atalarımız peygamber. Biz ateş dokunmaz, Allah bizi kurtarır, yanmayız gibi böyle dinde olmayan ama onların kendilerinin üretmiş oldukları böyle kuruntular.
Yanlış inançlar.
Evet, yanlış inançlar. Onlar dile getiriliyor. Cenab-ı Hak hayır böyle yanlış inançlarla, kuruntularla din olmaz. Ahirette kurtuluş mümkün olmaz. Onun için dünya hayatında o kulluk imtihanının tam ifade edilmesi, verilmesi gerekiyor anlamında. Burada tabii önemli iki tane hususiyet dile getirilmiş oluyor hocam. Sizin de buyurduğunuz gibi. Birincisi bela, hayır hayır. Yani sizin o yanlış inançlarınız bu bakımın bir anlam ifade etmez. Onları terk edin, onları bırakın. Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü dinleyin. Yüzü Allah'a teslim etmek. Bu da beş kelimesinden maksat da insanın her türlü amelleri, inancı, gönlü, bütün varlığı aslında.
Evet.
Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin" de ki benim kurbanım da, namazım da, hayatım da, ölümüm de hepsi Allah'a aittir. Yani Allah içindir. Yani bir Allah için yaşanan bir kulluk. Buradaki o teslimiyet yüzü Allah'a çevirmekten maksat da yani tam İslam'a uygun bir hayat tarzı aslında ifade edilmiş oluyor. Bir de gönüllülük esası olmuş oluyor. Yani tam gönülden tıpkı peygamberlerin İbrahim Aleyhisselam'ın vasfı olan Rabbi ona teslim ol dedi. O da estemtu Rabbil alemin, alemin Rabbine teslim oldum anlamında böyle gönüllü bir teslimiyet hali. Hem imanı var içerisinde hem de o imanın gereği olan bir kulluk hayat. Bu tabi istenmiş oluyor. Yani ayet-i kerimeler bir iki kelimeyle bunu dile getiriyor ama diyorsun ki herhalde hemen kolay bir şey falan ama biraz üzerine durduğumuz zaman o esleme ve şey kelimesi bütün bir hayatı kuşatan bir anlam muhtevasına kavuşmuş oluyor hocam. Şimdi bir de bu teslimette ve huve muhsinun kaydı getiriliyor. Yani bir ihsandan bahsediliyor. Yani bu sıradan bir teslimiyet değil. Çok şuurlu, bilinçli ve insan yaptığı amelleri de Allah'ın huzurunda güzelce ifade ederek, en güzelini yapmaya çalışarak, yani işte mükemmel olmasına, muhteşem olmasına, güzel olmasına dikkat etmek suretiyle böyle bir kulluk hayatı. Yani mutlaka amel tarafı olan, mutlaka fiil tarafı olan, mutlaka tatbik tarafı olan bir kulluğu ayet-i kerime dile getirmiş oluyor. Bunu başlarsanız diyor, Allah bunun mükafatını verecek, katında mükafatını bulacaksınız ve böyle insanlara da korku da olmayacak, hüzün de olmayacak.
Evet.
Böyle bir amelin karşılığı olarak. Şimdi hocam bir diğer ayet-i kerimeyi de müsaadenizle ben izah etmeye çalışayım.
Buyurun hocam.
O da hani Kur'an-ı Kerim'de Evliyaullah'dan bahseden bir ayet-i kerime bu. Yani o ifadeyi kullanan Evliyaullah diye Allah'ın veli kulları. Ele inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahsen. Yani dikkat buyurunuz. Allah'ın veli kulları vardır. Evliyası vardır. Bunlara bir korku olmayacak bunlara ve bunlar kesinlikle orada hüzünlenmeyecekler, üzün duymayacaklar. Duymayacaklar. Bir demek ki kullar içerisinde Evliyaullah diye anılan, Cenab-ı Hakk'ın Evliyaullah diye yad ettiği, vasfettiği bir grup insan var hocam. Yani bir taraftan her mümin Allah'ın velisidir veya Allah her müminin velisidir, dostudur ama bu genel manada Allah'ın bir veli kulusu olmak ayrı bir şey. Ama bunun içerisinde böyle Evliyaullah vasfını almak hocam ayrı bir şey. Hatta bunun da daha farklı tarifleri de var. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelen diğer sahabelerin tarifleri var. İşte bu Evliyaullah kimdir? Gerçi ayet-i kerime hocam bunun zaten tarifini yapıyor. Bir sonraki evet. Ayet-i kerime. Yani ellezine amenu ve kanu yettekun. Yani Evliyaullah'tan ben şunu kastediyorum diyor Yüce Rabbimiz. Onlar gerçekten iman etmiş ve imanın gereği olarak da bir takva hayatı yaşamış insanlar. Yaşayan insanlar. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrini tutan, imanın gereğini getiren müttaki insanlar. Evliyanın tarifi de böyle yapılıyor. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahira. Onlar hem dünya hayatında müjdeler var hem de ahirette müjdeler var. Bu Allah'ın diyor böyle kesin bir hükmüdür diyor. Değişmez. Cenab-ı Hak her şeyi işiten ve görendir diye. Burada da Cenab-ı Hakk'ın veli kulu olmak, evliyasından olmak, hak dostu olmak, Allah dostu olmak ona yönlendiren bir ayet-i kerime olmuş oluyor ve Allah'ın dostluğunu hak eden insanların da Cenab-ı Hakk'ın bu ikramına nail olacağı dile getirilmiş oluyor kıymetli hocam.
Takvayı, takva yani İslam'ı hassas bir şekilde dikkatlice yaşamak, muhabbetle her yani hayatın her alanında en küçük bir şeyi ihmal etmeden her adımda küçük basit işlerde bile Allah'ın rızasını gözeterek yaşamak. Onlar Allah'ın velileri olduğu gibi peygamberimizin de dostları. Ela inne evliyai. Peygamberimiz de benim dostlarım evliya müttakilerdir diyor. Nerede olurlarsa olsunlar ve ne kim olursa olsun. Benim diyor dostlarım akrabalarım kabilemden bana yakın olanlar değil müttakilerdir. Yani kabilemde müttaki olan varsa onlar daha yakındır tabii. Hem akrabalık yakınlığı var hem takva yakınlığı var. Ama onun dışında nerede olursa olsun, kim olursa olsun müttakiler benim dostlarımdır, velilerimdir diye Efendimizin de hadis-i şerif var hocam.
Bir de hocam yani böyle imanın, takvanın ona basit almamak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim ifadesiyle iman ve takva yani kulu işte Allah'ın dostluğuna eriştiren, evliya kılan çok önemli şeyler bunlar. Peki Kur'an-ı Kerim'de çok sıklıkla tekrar edildiği için iman, takva vurgusu yapıldığı için ya bunlar bizim bildiğimiz kelimeler, bildiğimiz hususlar gibi gelebilir. Öyle değil. Öyle değil. Bunlar yani Allah'ın velisi olmanın, evliya olmanın en iki tane önemli şart.
Sanki bilmek yapmanın yerine geçiyor hocam. Ben biliyorum deyip ihmal ediyoruz.
Sanki onun tarifini bilmek. İman tasdiktir, takva korkmaktır gibi tarifini bilmek.
Tarifini bilince sanki yapmış gibi kendimizi hissediyoruz. Böyle bir aldanış içine giriyoruz bazen. Halbuki bir yoklamak lazım sık sık. Ya tamam bunu ben biliyorum. İman da ediyorum ama ne kadar yapıyorum? Kaçta kaç yapıyorum? Ben de bu tam tecelli ediyor mu bu iman, takva? Bu dikkat, emirlere, nehirlere, riayet, haram, helal. Bunlara ne kadar dikkat ediyorum diye bakmamız gerekiyor ya sık sık.
Yani iki kelime yine buna deminki teslimiyette gibi iki kelime ya bunlar hemen halledilir gibi. Hani bazen böyle espriler vardır Allah dostların. Ya diyorlar yapılacak şey aslında üç tane adımdan ibaret. Yani bu işte Allah'a vasıl olmak, Allah'ın dostu olmak, manevi mertebeleri geçmek, terakki etmek. Yani bunların bir şeysi yok. Üç adım. Ya diyor hepsi üç adım. Üç adımı attık. Tamam, kurtuldu. Neymiş üç adım? Diyor ki adamının birisini dünyadan atacaksın. Dünyadan vazgeçeceksin. Diğer adamını ahiretten atacaksın. Ahiretten vazgeçeceksin. Üçüncü adımda diyor. Vasıl Allah oldum bitti. Ya mübarek tabii. Yani bu üç adım çok basit konuşuluyor ama gel bakalım hadi at dünyadan adamını, ahiretten adamını at. O şeye falan yüksel.
İman takva kolay söylüyoruz evet. Ama bir ömürlük iş, bir ömür. Onu sağlamak için uğraşıyor insan, yanlış yapıyor, eksik yapıyor, tekrar uğraşıyor, geri gidiyor, ileri gidiyor, yukarı çıkıyor, aşağı düşüyor derken böyle bir ömür uğraşa uğraşa onu sağlamaya çalışmak gerekiyor.
Bir de hocam o ayet-i kerimede lehumul büşra fil hayati dünya fil ahira yani bu Allah'ın dostlarına, yani iman ve takvaya sıkı sarılan, bu şartları yerine getiren insanlara ahirette korku ve hüzün olmadığı gibi şimdi dünya tarafı da dile getiriliyor. Bunlara diyor dünya hayatında büyük müjdeler vardır diyor. Yani onların dünyasına Cenab-ı Hak'tan onların kalplerine o imanın bereketi, iman halaveti, o takva hayatının vermiş olduğu manevi huzur, o teslimiyetin getirmiş olduğu huzur. Yani içten içe böyle çok derin, dini, manevi bir hazzın, neşenin kalpte oluşacağı ve adeta yani Cenab-ı Hak'tan bir müjde, melekleri vasıtasıyla olabilir, direkt ilham olarak gelebilir. İçten içe bir müjde, kulum sen korkma. Sen benim sevgili bir kulumsun. Eğer tabii bu aldatıcı bir şeytandan gelen bir şey değilse tabii. Ona dikkat etmek lazım. Böyle dünya hayatının da mutlu olarak yaşanması, gönül zengin içinde yaşanması, huzur yaşanması açısından da bu şartların yerine getirilmesi çok önem arz ediyor. Yani İslam'ın teslimiyetin, imanın, takvanın aslında dünyevi huzur tarafı da olduğu anlaşılıyor değil mi hocam?
Hocam o bir ayet-i kerimede de açık ifade ediliyor zaten. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً
Men amile salihan
min zekerin
ev unse ve hu mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe.
Kim diyor işte hayatta dünya hayatında huzur istiyorsa, huzurlu, hoş bir hayat geçirmek, gönül huzuruyla bir hayat yaşamak istiyorsa, sıkıntılardan uzak, mümin erkek ve kadınlardan kim iman ederek ameli salihler işlerse, yani güzel, biraz önce bahsettiğimiz takva,
iman ve takva,
takva hayatını yaşarsa, İslam'ı güzel yaşarsa, Allah'ın her emrine itaat ederse, hiçbir eksiği olmazsa, yani olabilecek, onu hedefleyecek ama mutlaka eksiği olacaktır. Yani hedefinde Allah diyecek ki Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini yaşamak, gücüm yettiğince gayret edeceğim, hiçbir şeyi açıkta bırakmayacağım diye. O niyetle bir insan güzel bir hayat yaşarsa, imanla, salih amelle, ona biz tayyip, hoş, güzel bir hayat yaşatırız diyor Cenab-ı
Hak. Şimdi ayetin yani bunun dünya hayatı olduğunu şuradan anlıyoruz. Çünkü devamında وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِيَحْسِنِ مَا كَانِ يَعْمَلُونَ Yani işin ahiret tarafına geldiği zaman evet, biz onların yaptıkları amelleri fazlasıyla, en güzeliyle mükafatlandıracağız, cenneti vereceğiz.
Evet, dünyası
yani
hoş.
Ayet-i Kerime hem dünya hayatı kısmını dile getirmiş oluyor hocam. Çok isabetli bir ayete yer vermiş oldunuz. Hem de ahiret tarafını, iki tarafı da ifade ediyor.
Evet.
Dolayısıyla hocam bir insanın ve Müslümanın, yani inneni minel müslimin, ben Müslümanlardan deyip, Müslümanım deyip de böyle stresli bir hayat yaşaması, böyle kasvetli olması, böyle hayattan bıkması, ne bileyim ümitlerini kesmesi, içine kapanması falan tarzında, bunlar kişinin aslında Müslümanlığıyla ters durumlar yani.
Evet.
Yani o İslam, o Müslümanlık insana bu tür manevi zenginlikleri de kazandırmış olması lazım. Veya kazandırdığı ölçüde insan mümindir, Müslümandır. Ya bunlar kazanmadıysa sözde belki mümin Müslümandır ama gerçek anlamda henüz onlar insanın ruhuna işlememiş anlamına gelmektedir.
Burada demek ki hocam şunu çıkarabiliriz. Hayatımızda bir huzursuzluk, bir sıkıntı varsa, bir keşmekeş ya bir türlü bir selamete çıkamıyorum gibi bir durum varsa şöyle bir kontrol etmemiz gerekiyor. İman ve amel salih hayatım nasıl diye. Yani İslam'ı yaşadım nasıl, ibadetlerimde bir eksik var mı? Muamelatımda bir haram var mı? Ticaretimde, işte çalışmamda, bir maaşımda bir haram var mı? Onu kontrol etmemiz gerekiyor.
Yani bu karışıklık nereden geliyor? Yani, bu huzursuzluk nereden geliyor?
O karışıklığı giderdiğimizde Cenab-ı Hakk'ın bize tayyip, hoş bir hayat, huzurlu bir hayat lütfedeceğine mutlaka inanmak gerekiyor.
Hocam onunla ilgili rahmetli Musa Efendi Hazretleri'nin anlatmış olduğu bir olay var. Yani yaşadığı ve anlattığı bir olay var. Bir manada sizin o izah ettiğiniz şeyi de misallendirmiş oluyor. Hakikaten yani insanın huzursuz mutluluğu da biraz ameli salihine ve dikkatine bağlı. Diyor ki Kayseri'de diyor dostlarımızdan birisi vardı diyor. Yani Nevşehir'de. Vardı diyor. Bir ara diyor çok diyor, salih bir insandı diyor. Yani halinden memnun, ahlakı hamide sahibi, kanaat ehli, yani kazancından, harcamasından mütevazi bir hayatı var ama çok huzurlu, derviş bir insandı diyor. Bir görüşmemizde diyor veya geldi, ziyarete geldiler. Demiş ki efendim halimde müthiş bir değişiklik oldu. Önceki o manevi halimi, güzel halimi kaybettim. Ahlakım bozuldu. Yani evde haklı haksız insanlara saldırıyorum, zulmediyorum. Sonra böyle kaba saba konuşuyorum, ağzım kötü laflar çıkıyor. Kanaatimi kaybettim, huzurumu kaybettim. Yani çok iyi bir haldeyken çok böyle huzursuz bir hale düştüm. Bana bir yardım etseniz, bir çıkış yolu gösterseniz, bir tavsiyede bulunsanız diye. Geldi diyor, baktım diyor. Haline de gerçekten yüzünün gözünden de böyle zor durumda olduğu anlaşılıyordu. Sonra kendisi şu söylendi diyor. Kişinin böyle manevi halini kaybetmesi, güzel halini kaybetmesi bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğu bir günahtan kaynaklanmaktadır. Bir suyu edepten, hatadan kaynaklanmaktadır. Ama kişinin bunun farkında olması da bir marifettir. Dolayısıyla siz o neden kaynaklandığını bir araştırır da hangi hatalarınızdan onu tövbe istifa ederseniz, Cenab-ı Hak affı dilerseniz inşallah Cenab-ı Hak eski halinizi lütfeder diye bir tavsiyede bulundu diyor. Sonra diyor, o diyor o gereken tavsiyeleri yapmış olmalı ki diyor, biz sonraki görüşmemizde baktık elhamdülillah Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul etmiş, halini düzeltmiş ve eski güzel halini tekrar bulmuştu diyor. Hocam bu misal üzere. Yani böyle insanın demek ki hataları, ihmalleri, günahları onun huzurunun kaçmasına,
evet,
manevi hallerin elden gitmesine ve huzursuz bir duruma gelmesine de sebep olduğu misalle anlaşılmış oluyor. Zaten ayet-i kerimeler bunu bize açıkça beyan etmiş oluyor hocam.
Yani nefis günahları işlemek istiyor. Nefis belki ondan haz alıyor ama ruh son derece rahatsız oluyor bir günahtan, bir yanlış hareketten. İnsan da ruhtan ibaret zaten. İnsanın en önemli yönü ruhu. Ruhla hayatta kalıyor. Ruh rahatsız olunca artık demek ki onun hayatta huzur bulması mümkün görülmüyor. Yani nefis belki huzurlu gibi görünüyor ama ruh çok sıkıntı çekiyor. O da hayatına aksediyor.
Hocam burada bir vicdanın da, bir Müslüman vicdanının da tamamen bozulmamış olması lazım.
Evet.
Yani yine iyi kötü bazı olumlu sinyaller verebilecek, kötü bir durum söz konusu olunca insan rahatsız edecek veya pişman olacak, yani levvame dediğimiz kendini kırabilecek o safiyetini de kaybetmemiş olması, evet, lazım vicdanın. Ama o vicdan dediğimiz, yani o muhakemeyi yapan insana iyi mi kötü mü noktası bir sinyal veren merkezde tamamen bir bozulma söz konusu olur, iyice kararma söz konusu olursa tamam, günah batmış insanların kendini mutlu adetmesi gibi böyle bir tehlike de söz konusu.
Evet, iyice ruhu bastırması.
Evet, tabii.
O nefsini iyice ruhu bastırması. Evet. Onun sesi artık hiç çıkmıyor. Sesini çıkaramıyor.
İnsanın böyle bir hata karşısında bir ızdırap duyması da belki yine o imanın varlığı, o vicdanın temizliğine bir göstergesi,
evet,
sayılabilir. Bir diğer Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü korku yoktur size, üzüntü yoktur, korkmayacaksınız, hüzünlenmeyeceksiniz buyurduğu insanlar veyahut da özelliklerden bahseden ayet-i kerimede kıymetli hocam, çok mühim ayet-i kerimeler bunlar. Çok da güzel sohbetlere devamlı gündeme getirilen, yani alimlerimizin sık sık bize hatırlattığı önemli ayet-i kerimeler. Fussilet 30 ve devamında yer alıyor ve Ahkaf'ta 13'ünde de yine buna temas ediliyor. Buradaki bahseden husus ise iman ve istikamet. Yani innellezine kalu rabbunallahu thumme istekamu. Rabbimiz Allah diyenler sonra da istikamet üzere yaşayan, bir hayat yaşayanlar. Rabbimiz Allah'tır demek işin herhalde hocam iman kısmını,
iman kısmı, evet,
oluşturuyor. Yani iman takva, iman istikamet. Bunlar farklı kelimelerle, tabii ki nüanslar vardır ama aslında o hep aynı yolu, yani takva yolunu, Allah'a kulluk yolunu, ameli salih yolunu gösteren, onu anlatan. Yani farklı ifadelerle, farklı kelimelerle hep gösterilen yol aynı yol olmuş oluyor. Bir defa Allah'ın rububiyetini kabullenmek, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, gerçek Rab ilah olduğunu tam benimsemek, iman etmek ona. Ki o eğer benim Rabbim Allah dersek, o zaman ben onun kuluyum. Benim ilahım Allah dersek, ben onun emrine itaatle memur bir kuluyum. İnancı ortaya çıkacak ve tamamen Rabbinin rızasını, Rabbinin emirlerini, buyruklarını dikkate almış olacak. O da nedir? Sümmestekamu, istikamet, üzere olmak. Bu iki şart diye de getirirse, buna da Cenab-ı Hakk'ın şeyleri, mükafatları, müjdeleri çok fazla. Ne olacak? Tetenezzelu aleyhimul melaiketu, bunların üzerine melekler gruplar halinde belki sayısız melekler, rahmet melekleri bunların üzerine, yanlarına inecek ve onları müjdeleyecekler. Nasıl? Elle tehafu ve la tahzenu. Artık size korku yok. Size üzüntü yok. Korkmayacaksınız. Üzülmeyeceksiniz. Korkmayın, üzülmeyin. Ondan sonra siz artık selamete erdiniz, emniyete erdiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine girdiniz. Korkmayın diye efendim müjdeleyecekler ve o korkularını gidermiş olacaklar. Ve onları cennette müjdeleyecekler. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun. Allah'ın size dünyada hani peygamberler vasıtasıyla vaat ettiği cennetler var ya, işte oraya geldiniz siz şimdi, buyurun cennetlere, Allah size efendim cennetine konaklayacak, oraya efendim gireceksiniz diye o şekilde hocam müjde verilmiş oluyor burada. Dolayısıyla iki hususa dikkat ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın korku yoktur, hüzün yoktur grubuna dahil olma imkanı ortaya çıkmış oluyor.
İnsan belki hocam hayatında pek çok melekle bir teşrik-i mesaisi oluyor fark etmeden. Bir devamlı yanında olan melekler var. Katip melekler, günah sevabı yazan hafaza melekleri gibi. Bir de belki zaman zaman işte zikir meclislerini arayan meleklerden bahsediliyor. Bir zikir meclisindeyken oraya gelen melekler o kulu görmüş oluyor, şahitli oluyor ona. Sonra salavat getirdiğinde o salavatı peygamberi götüren melekler. Muhtelif vesilelerle işte sabah namazında camiye gittiğinde gelen melekler. İkindi namazında cemaate gittiğinde gelen melekler. Belki bunların hepsi toplanıp ölüm esnasında bu insan ölürken gelip müjdeliyorlar. Korkma, üzülme diye. Biz çünkü dünya hayatında seninle beraberdik. Seni görüyorduk. Şimdi çok güzel bir hayat yaşadın. Bundan sonra da seninle beraber olacağız. Sana işte ahirette yol göstereceğiz. Arkadaşlık yapacağız. Kılavuzluk yapacağız gibi. Bu da güzel bir müjde aslında. Bunu da unutmamak lazım. Melekler her zaman bizimle yanımızda beraberler. Bizi görüyorlar. Peygamber Efendimiz de zaten meleklere güzel davranan diyor. Sizden hiç ayrılmayan meleklere. Onlara diyor kötü davranma. Yani kötü yerde bulunduğunda insan, kötü kokuların olduğu bir yerde olduğunda, günahların olduğu bir yerde olduğunda melekleri rahatsız etmiş oluyor. Onları da kızdırmış da oluyor icabında. Namaz kıldığında sevindiriyor. Camide namaz kılarken selam verirken onu diyor, niyette onu bulundurmak lazım. Sağa selam verirken sağımızdaki melekleri de düşünmek lazım. Gaflete düşmemek lazım diyor İlmihal kitabında. Sola selam verirken soldaki melekleri düşünmek lazım. Yalnız değiliz yani hiçbir zaman. Yalnız da kalsak. Yalnız değiliz. Ölüm esnasında görünmeye başladığında melekler, biz dünyada sizinle beraberdik, ahirette de beraberiz diyorlar.
Şimdi hocam tabii ki buradaki Rabbimiz Allah demek, bunun ne anlama geldiğine bir bakmak lazım. Hafif bir de istikamete bakmak lazım. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde insanların Allah'tan başka bir kısım Rabler edindiğinden bahsediyor. Yani ittehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbabe min dunillah. Yani Allah'tan başka Rabler edinen, Allah'ı Rab sadece Allah'ı Rab tanımayan insanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla yani Rabbimiz Allah demek, onun getirdiği dini tam benimsemek demek. Onun buyruklarını tam benimsemek demek. İman noktasında bunda bir problemin olmaması anlamına geliyor. Diğer türlü bir kısım yanlışlar sebebiyle Allah korusun o birinci madde dediğimiz yani Rabbimiz Allah kısmında da problemler ortaya çıkabilir, müşkül ortaya çıkabilir. Ne olacak insan? Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini her şeyiyle kabul edecek. Ondan başka Rab olmadığını, ondan başka efendim din vaz edebilecek bir merci olmadığını, ondan başka insanın hayatını bağlayacağı, insanı bağlayacağı bir hüküm koyma noktasında bir başka merci tanımaması, Allah'ın haramını helal, helalini haram yapan insanları veya makamları, mevkileri onu tanımaması, reddetmesi gibi önemli şeyler karşımıza çıkıyor, sonra karşımıza çıkıyor. Hem benim Rabbim Allah diyeceğiz hem de Rabbimizin, Allah'ımızın haram kıldığı bir şeyi helal kılan bir diyelim ki makamı, bir merci, bir şeyi, bir tağutu onu kabullenmek. Bunlar iman noktayı nazaran önem arz ediyor. Şimdi Tevbe suresinin 30. ayet-i kerimesinde bu konu gündeme getirilip ayet-i kerime geliyor. O diyor Yahudiler diyor kendi alimlerini, kendi fakihlerini, müçtehitlerini Allah'ı bırakıp Rabler edindiler. Ve Hristiyanlar da Mesih oğlu, Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler, Rab edindiler diye ayet-i kerime geliyor. Şimdi bu ayet-i kerime inince Yahudiyken Müslüman olmuş olan Adi bin Hatim diye bir sahabe var. O Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor, diyor ki ya Resulallah, bu ayet-i kerime böyle geldi ama biz kesinlikle alimlerimize Rab demezdik. Ya sen bizim Rabbimizsin veya sen Allah'ın dışında bize işte Rabbimizsin falan gibi böyle söylemezdik, böyle inanmazdık yani. Onlar alim, işte ilim sahibi insanlar. Öyle görürdük ama ayet-i kerimimizden bahsediyor, o Yahudilerden ve bunlar Rabler edindiler ifadesini kullanıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, peki sana bir şey sorayım diyor. O alimleriniz, ahbar ve ruhban dediğimiz alimleriniz nasıl yapıyorlardı? Mesela Tevrat'ta haram kılınmış bir şeyi helal kıldıkları oluyor muydu? Ya Resulallah, tabii böyle bir tahrif şeyleri falan vardı. Veya Tevrat'ta helal kılınan bir şeyi haram kıldıkları, yani orada hükümle değiştikleri oluyor muydu? O tür uygulamaları oluyordu diyor. Peki bunlar böyle yapınca diğer insan ne yapıyordu? Onlar güvendikleri için onlar da onların dediklerini tutuyorlardı. Aslında Allah'ın kitabında haram olan bir şeyi onlar helal kılıyor. Helal haram kılıyorlar ve insanlar onlara tabi oluyorlardı. Bilerek ve bilmeyerek. İşte diyor ayet-i kerimenin kastettiği esas diyor şey burasıdır diyor. Hiçbir merciğin, hiçbir makamın, hiçbir diyelim ki yetki, salahiyatlı birisinin Allah'ın hükmü karşısında o hükmü değiştirecek, haram helal haram kılacak bir yetkisi söz konusu olamaz. Dolayısıyla ya Rabbimiz Allah'tır şeyinde yegane kanun koyucu, hüküm koyucu, yasa koyucu ve bu noktada müminin bir defa iman noktasında hiçbir pürüz yaşamaması gerekiyor hocam.
Evet.
Bazen ne yapıyoruz bu noktada efendim? Yani çok kolay geçiveriyoruz. Yani Efendimiz diyor ki, de ki efendim Rabbim Allah'tır de, sünmesi takım, tamam kurtulursun. İki kelimeyle sana kurtuluşun yolunu bildireyim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama iki kelime yine bütün sistemi, İslam nizamının sistemini dile getirmiş oluyor. Orada böyle bir şuuru da ayetin bize aşıladığını anlamamız lazım. Gibi hocam.
Evet hocam. Yani bu işte hocamız böyle dedi. Belli bir seviyeye gelince kadar bu haramlar mübahtır, işleyebiliriz. Bu
tür estağfurullah.
gibi bu tür hakikaten düşüncelerin ne kadar sakat olduğu burada anlaşılıyor. Çünkü Allah haram kıldıysa onun da o şekilde haram kalması gerekiyor. Hiçbir zaman helale dönmüyor yani.
Hocam mesela yani tamam, İşte belki biz siyaset anlamayız ama geliyor diyelim ki bir noktada öyle bir durum söz konusu oluyor ki yani toplanıyor diyelim ki insanlar, milletvekilleri veya ilgili insanlar diyelim Cenab-ı Hak diyelim açıkça ne yapıyor? Şimdi zinayı yasak kılıyor, haram kılıyor. Yani bir defa bütün şeriatlerde zina ile alakalı bunun cevazına noktasında hiçbir şeriatta bir hüküm yoktur. Hazreti Adem'in biri doğru. Hadi yaklaşmayın, Cenab-ı Hak yaklaşmamı görüyor. Ama geliyor öyle bir şartlar seni bir noktaya getiriyor ki yani olabilir diyor. İnsan şu şartlarda yapsa efendim bunun bir suçu olmaz. Bir günahı yani hukuk anlamda yani mevki makamda olmaz diye diyelim ki imza atıyorsun altına veyahut da efendim şey yapıyorsun gibi hocam. O tür tehlikeli noktalarda efendim insan bulunma durumu söz konusu olabiliyor. Veya bunu diyor meri hukuk diyor bunu caiz görüyor. Sen niye efendim bunu zorluyorsun veya başka bir şey söylüyorsun gibi. Dolayısıyla orada inanç noktaya nazarından tam bir o Allah'ın rububiyetini kabul etme şartının getirildiğini ben ifade etmek istedim. Evet. Anlatabildiğimse evet hocam. Diğer olarak iki istikametle ilgili olarak da bu da tabii hani izahlarını yaparken bu Resul Efendimiz'in yaşadığı İslam'ı sünnet-i seniyye üzere onu tatbik etme en büyük keramet olarak da bu istikamet belirtiliyor. Mesela bazı Müslüman Hazretleri'ne diyor ki keramet diyor ne gökte uçmak ne suda efendim yürümek ne efendim havada dolaşmak ne bir anda bir yerden çok uzak bir yere gidebilmek, bunların hepsi normal sıradan varlıktan yapmış olduğu şeylerdir. Esas en büyük keramet istikamet üzere olmak tarzında bunu beyan ediyorlar. O da Allah'ın istediği şekilde kulluk yaşayabilmek. Burada Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde hatırlarsak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki beni diyor bir ayet-i kerime ihtiyar attı. Sure, Hud suresi ihtiyar attı. Ya Resulallah oradaki peygamber kıssaları, onların kavmi helakı, onlar mı seni ihtiyar attı? Hayır hayır diyor. Esas bir ayet-i kerime var o. O da fes takim kema umirte, ey peygamber sen ve beraberinde olan müminler ben nasıl bir kulluk istiyorsam o şekilde müstakim olun haram-ı helaliyle, inancıyla. Dolayısıyla hocam burada basit gibi gözüken şartların çok böyle kallavi, çok ağır şartlar karşımıza getirdiğini ve bunları başarmanın da o hedefe ulaşmak için yani epey bir gayret göstermek gerektiğini de efendim anlamamız gerekiyor. Kıymetli hocam şöyle bir dinleyenlerimizi de fazla yormadan, sıkmadan diyelim. Şöyle bir tatlı bir ara verelim. Sonra tekrar birlikte oluruz inşallah. Muhterem dinleyenlerimiz, Kur'an Işığın Hayatımız programında Doktor Murat Kaya Bey ve Ömer Çelik birlikteyiz ve hep korkulu, kıyametin korkulu safhalarından bahsettik bugüne kadar uzun zamandır. Bugün o korkulu mevkilerde, yerlerde la havfun aleyhim ve lahum yahsenun, kendilerine korku olmayan, hüzün olmayan, korkmayacak, üzülmeyecek bir gruptan bahsediyoruz ve onların kimler olduğundan bahsetmeye çalışıyoruz dilimiz döndüğü kadar. Orada tabii çok önemli şartlar getiriliyor. Allah'a teslimiyet, ihsan, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın Rabbini bildiğini kabul edip istikamet üzere olmak gibi şartlar zikretmeye çalıştık ayet-i kerime çerçevesinde. Tabii diğer ayet-i kerimelere çok da bir ayrı ayrı girecek olsak bu çok uzayabilir. Böyle satır başlarına bahsetmek gerekirse ayet-i kerimeleri toparladığımız zaman şunlar karşımıza çıkıyor. Allah Teala'dan gelen hidayete tabi olanlar, peygamberler Allah'ın ayetlerini okuyunca hemen takvaya sarılıp halini ıslah edenler. Bunlara da korku ve hüzün olmayacak. Yine Allah'a, ahiret gününe ve diğer iman esaslarına inanıp hallerini ıslah edenler, salih amel işleyenler, namazı ikame edip zekatlarını verenler. Yine Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdikleriyle minnet, başa kalkma ve eziyette bulunmayanlar. Yani Allah'ın rızasını kastetmek suretiyle infakta bulunanlar. Verdikleri yardımı minnetsiz, eziyetsiz bir şekilde yapabilenler. Mallarını gece gündüz gizli açık infak edenler. Bu ayet-i kerimelerde de hocam biraz infak ağırlıklı şey var. Yani epey ayet-i kerimede kıyamet gününün o dehşetinden korunmak için la havfun aleyhim ve lahum yahsenun grubunu olmamak için Allah için infakı da özellikle vurguluyor ayet-i kerimeler. Olabildiği kadar işte gece gündüz gizli ve açık infak edenlerin de bu vasfa sahip oldukları ifade ediliyor. Ve Allah yolunda şehitlik.
Hem malını hem canını infak edenler.
Çünkü onlar her şeylerini.
En büyük infak.
Tabiri caizse mallarını, canlarını Cenab-ı Hakk'a cennet karşılığı satan insanlar. Tam bir infak hali olduğu için onu da şehit olup da ahirete gidenler. Ali İmran suresi 169-70. ayet-i kerimelerde gidenler diyorlar ki ya Rabbi bize bir fırsat versene dünyaya dönsek. Çünkü Cenab-ı Hak onlara ölüler demeyin diyor. Onlar Rableri katında merzukturlar. Yani rızıklandırıyorlar ve bir cennet hayatı yaşıyorlar. Ya Rabbi bize müsaade etseniz de bir gitsek dünyada o savaşmaktan geri duran, zorlanan Allah yolunda cihattan, şehitlikten böyle imtina eden, zorlanan kardeşlerimize bir gitsek de onlara şu müjdeyi versek. Ya korkmayın. Hemen siz de dalın, şehit olun. Cihad edin, şehit olun. Gelin bu çeperi bu tarafa geçerseniz burası çok güzel. Bunu bir haber versek. Cenab-ı Hak onlara buyuracak ki Efendimizin beyanıyla. Buyuruyor ki ben diyor artık ölen insanın tekrar dünyaya dönmesini dönmeyeceği yönde hüküm verdim. Dolayısıyla sizin artık tekrar dönmeniz mümkün değil. Ama sizin adınıza, sizin müjdenizi, sizin bilgilerinizi ben onlara veririm diye buyurup sonra bu ayet-i kerimeler nasip oluyor. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Bir de مَنْ خَلْفَهُمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هَمْ يَحْسَنُونَ Yani geride kalıp şehadeti bekleyenlere şunu müjdeliyorlar. Şehit olun gelin. Eğer şehit olursanız Allah yolunda size korku olmayacak, üzüntü olmayacak. Yine kıymetli hocam kafirlerin hakir gördüğü cenneti zayıf müminlere de Cenab-ı Hak yani dünya hayatında bunlar fakir, kimsesiz, gariban falan diye böyle zenginler, mağrur insanlar onları alay etmişler, hakir görmüşler. Cenab-ı Hak onlara diyor ki ben şöyle söyleyeceğim. Udhulun cennete la havfun aleyküm ve la hum ve la entüm tahsenun. Dünyada böyle size bakıyorlardı ama onlar şimdi cehenneme atacağım sizi küçük görenleri ama siz cennete girin size korku olmayacak, üzüntü olmayacak.
Belki çok zengin, çok büyük malı mülkü olan bir insan düşüneceğim. Kapısında bir hamal var diyelim. Onu tahkir ediyor. Hor görüyor. İnsan yanına koymuyor belki ama ahirete geçtiğinde o hamal cennete gidecek. Kendisi belki kazanamadıysa uğraşacak.
Hocam
tersine dönecek iş yani.
Ahiretin iki önemli vasfı var hocam. Çok vasıfları var da iki önemli vasfı var. Birisi hafıda, diğeri rafia. Hafıda alçaltan demek. Alçaltan, rafia da yükselten demek. kimi alçaltıyor, kimi yükseltiyor.
Evet.
Şimdi o ahiretin şartlarına göre kimin alçalması gerekiyorsa, dünyada bu adam çok yüksek mevkide olabilir. Çok zengin olabilir. Çok efendim itibar sahibi olabilir. Ama ahiret ölçülerinde bu kişiyi alçaksa, alçalması gerekiyorsa, hakkı zilletse, kıyamet bunu alçaltacak. Ayaklar altına serecek. Yükseltici, diyelim ki dünyada adam ayaklar altında olabilir. Ama o imanı, salih ameli ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri eğer ahiret ölçülerine göre yüksekliği hak ediyorsa, kıyamet bunu eller üzerine, başlar üzerine çıkaracak. Şimdi kıymetli hocam, böyle ayet-i kerimelerde işte Allah'a teslim olan, Allah'a kullukla efendim razı olduğu kulluk kavramını yakalayan gibi böyle vasıfları taşıyanlar, onlara korku ve hüzün olmayacağı ifade ediliyor. Bir de şöyle Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden, çünkü programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir iki hadis-i şerifle hocam bu vasfa sahip olanlar kimlerdir veya o grup mu olmak için yapmamız lazım geldiğini aktarırsak memnun olurum inşallah.
İnşallah hocam. Bir de Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkanlar, Allah'ın kitabına sahip çıkanlar var hocam. Önemli bir ayet-i kerimede de. Ona varis olanlar, Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenerek ailesine, çoluk çocuğuna öğretmek için gayret edenler, Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler, bunlar da korku olmayacağı biliyor. Öne geçmek için
Kur'an hizmetlerine, büyük
Kur'an hizmetlerine, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, öğretme, kendi evladına sahip çıkanlar. Hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. İnsanlar büyük bir uzun süre bekleyiş içindeler. Güneş iyice yaklaştırılmış, ter boğazlarına kadar çıkmış, kimisinin boynunu aşmış. Böyle bir sıkıntılı, terli, yorgunluk veren bir gün içerisinde bazı insanlar var ki arşın gölgesinde, ikramlar içerisinde hiç sıkıntı görmüyorlar. Hüzün yok, korku yok. Böyle herkesin can attığı, istediği bir şeydir yani. Şurada basit bir havaalanında bile insanlar bir kapıdan geçerken sıra bekleseler, bekleyiş içerisinde olsalar, işte VIP salonundan geçen insanlar herkes gıpta ediyor. Diyor ki ya biz burada çile çekiyoruz, adamlar rahatça geçip işte eşyalarını rahat verebiliyor falan diye. Böyle bir durum, insanlar o kıyametin o bekleyişinde, sıkıntısında öyle azap çekerken bir grup insanlar var ki arşın gölgesinde rahat içerisindeler. İkramlar içerisinde. Sıkıntı görmediği gibi bir de ikram içerisinde, gölgede. Onlar kimlerdir? Adil devlet başkanı. İdareci olup da adil davranan kimseler. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde serpil büyüyen genç. Gençliğinden itibaren İslam'ı yaşayarak büyüyen bir insan. Gençliğinde de İslam'ı yaşayan, bugünkü yanlış telkinlere kapılmayarak işte gençliğini yaşa, gençliğin bir daha tekrar gelmeyecektir diyerek gençlikte hep günahlara dalarak İslam'dan uzak bir hayat telkin ediyor reklamlar. Ama gençlikten sonra ne yapacağı onu kimse düşünmüyor. İşte gençliğini bu şekilde
atlayacağım şeyler var. Hadis-i şerifte onun taksimatı yapılıyor. İşte bir insan diyor, bir genç diyor, hiç günaha bulaşmadan bir de mükellef olur olmaz hemen diyor namaza başlar. Hiç namazlarını aksatmaz, işte ibadetlerini aksatmaz. Yani orada bir boşluk söz konusu olmadan hemen başlayıp devam ederse Allah'ın o gence vereceği mükafat farklı.
Evet.
Sonra diyelim ki baştan diyelim ki arada 12 yaşına geldi, mükellef oldu. Birkaç sene diyelim ki bir türlü ayak uyduramadı o ibadet hayatına. Sonra başladı diyelim ki, devam etti. Cenab-ı Hakk'ın ona vereceği mükafat farklı.
Evet.
Yani en büyük mükafatı alacak olan genç de böyle küçüklüğünden o terbiyeyi alıp da hatta mükellef çağı gelmeden güzelce o kulluk hayatına iyice ısınan, başlayan, evet, ve o vakti geldiği zaman da hiç pürüzsüz hemen o bağlantıyı kurabilen genç, en büyük mükafatı o alacak.
O da anne babanın vazifesi. İşte
o da anne babası vazifesi.
Yani küçük yaşta 7 yaşında başlatacak, belki namaza alıştıracak. Çocuk tam mükellef olduğunda artık
hiç zorlanmadan adepte olmuş olacak hepsine.
Bilgi eksikliği olmayacak, öğrenmiş olacak. Hem de arzu iştiyak olarak artık yerleşmiş olacak. Öyle bir ihtiyacı, sıkıntısı olmayacak. Gençliğini İslam üzere yaşayan, öyle büyüyen bir insan. Sonra üçüncü olarak kalbi mescitlere bağlı Müslüman. Olgun insanlarında, yani orta yaşta olan insanlarında veya yaşlı insanlarında kalplerinin mescide bağlı olması. Yani ezan okunduğunda mutlaka camiye gitmem gerekir düşüncesini kafasına yerleştirmiş olan.
Ve kalbuhu muallakun bil mesacid.
Yani Müslüman deyince, namaz deyince namaz camide kılınır. Camide kılınır. Bunu bir kafaya yerleştirmek lazım. Namaza yetişemediğinde ara sıra işte zarureten evde kılınabilir.
En azından ezan okunurken vakti müsaitse camiden kaçmaması bir defa birinci şart hocam.
Evet.
Yani vakti müsaitse, gerçekten gitme durumu varsa, yani zaruri mücbir sebebi yoksa, O anda bile camiye gitmesi birinci şarttı. Şubası o gitsin de.
Evet.
Yani bir de işin kötüsü her şey tam böyle müsaitken, gitme imkanı varken yani falan ya burada kalıvereyim falan gibi düşünmek belki yani o daha kötüsü.
Yani bazen hocam işte mahallemizin camisinde hiç görmediğimiz komşularımız var. Müslüman olduğunu biliyorsun ama camide hiç görünmüyor. Onu düşününce şey hadis-i şerif aklımıza geliyor.
Hocam ondan daha kötüsü var. İşte mahalledeki Müslümanların bizi görmemesi daha kötü.
En kötüsü o tabii. Tabii. En kötüsü o. Hadis-i şerif var hocam. Bir kimsenin cemaate devam ettiğini görürseniz onun mümin olduğuna şahitlik
yapın
diye. Çok önemli bir husus bu hakikaten. İşte bu korku ve hüzünden kurtaracak bir hadise. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Dünyada Allah için birbirini seven iki insan. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Böyle bir hayatta bir fırsat demeyeyim de hocam bunu diyelim böyle bir şey olmuş.
Allah'ın büyük imtihanla
yüz yüze kalmış. Yani istese şartlar uygun, hazır böyle bir durumda kadının davetine güzel ama böyle güzel ve mevki sahibi bir kadının davetine yani cazibesi olan buna ben Allah'tan korkarım diyerek hayır diyebilen bir yiğit, baba yiğit. Bu da o korkulardan kurtulacak. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. Sadakasını gizli veren kimse. Tenhalarda Allah'ı zikredip gözyaşı döken kimse. İnsanların içerisinde işte zikretmek, gözyaşı dökmek biraz daha kolaydır. İnsanlar da görsün bak Allah
yani
için.
Biraz riyakarlık olabilir hocam. Evet. Yani ama, insanların yani mümkün mertebe gözyaşını evet. Tutabilmek, içine akıtabilmek. Allah dostların yaptığı gibi. Ama bunu
yalnızken
sırf Allah için
yapmak.
Ya, o tabii imanın göstergesi
yalnızlık
olmuş oluyor.
Hocam daha çok insanı günaha doğru sevk ediyor. Yalnız kaldığında şeytan nefis hemen devreye girip işte bak kimse görmezken fırsat elde günah işleyebilirsin gibi. Yalnızlık günaha teşvik ederken bunu o yola gitmeyip aksine yalnızlıkta Allah'a zikrederek gözyaşı dökebilmek.
Şimdi hocam tabii vaktimiz de az kaldı ama bir hususu izah etmek istiyorum. Kendime yani kıymetli dinlerimize değil de hocam kendimize etmek istiyorum. Şimdi orada hocam iki durum söz konusu. Bazı insanlar var ki bu çoğunluktadır bu şekilde. İnsanlarla beraber olduğu zaman özellikle camide, sohbette, namazda, manevi ortamlarda beraber olduğu zaman o insanın manevi hali iyileşir. Yani kalpte iyiye doğru bir terakki söz konusu olur. İçindeki daraşmaya başlar, sevinç duymaya başlar. Kirlilikler, karışıklıklar falan gider. Böyle o ortamda kaldığı sürece, o camide, o sohbette, o mecliste kaldığı sürece böyle manen güzelleşir, iyileşir, iyiliği artar. Bir de ama orasını terk ettiği zaman, kendi dünyasına döndüğü zaman, ya yalnız kaldığı zaman ya eve döndüğü zaman o haline düşmeler olur. Düşer. Yani bir havuzun suyu çekilmesi gibi aşağı doğru düşer. Bu kez tekrar o eski huzursuzlukları, kalbi şeyleri falan o havuzun dibindeki çamurdan ortaya çıkması gibi çıkar ve huzursuz olur. Böyle. Şimdi pek çok insan hocam bu şekildedir. Ne mutlu şu insana ki yani böyle bir manevi meclis bile olsa, cami, sohbet falan neyse dostlar meclisi oraya gelip orada o kardeşlerine manen destek olup kendi dünyasına çekildiği zaman hani işte fefaat aynahı diyor ya yalnız kalın Allah gözyaşı döker diye kendi dünyasına çekildiği zaman o manevi halini kaybetmeyip tam tersine Allah ile beraberlik tesis ettiğinden dolayı o yükselişini devam ettirebilen. Şimdi o tür insanlar hocam herhalde sayısı çok az olabilir diye ve belki de müşri kamillerin böyle nitelikte yani kendi iç dünyalarında yalnızken Allah'a baş başaldıkları zaman manevi mertebeleri sürekli yükselen ama kullara bir ikram olsun diye onlarla beraber olan insanların halleri o çok daha güzel bir hal olmuş oluyor. Ama en azından o yalnızken günah işlemek bence yine büyük bir başarı olmuş oluyor kıymetli hocam.
Bir hadis-i şerifte hocam. Her kim zor durumdaki borçluya mühlet verir veya alacağından indirim yaparsa Allah Teala onu kendi gölgesinde gölgelendirir. Yine bu sefer de borçluya kul olarak göstermekle ilgili. Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa Cenab-ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir.
buyuruyor. Evet, demek ki Efendimiz hocam burada da aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam yine bu insanlara yardımcı olma, borç verme, onu sıkıştırmama, akrabalık hususlarına dikkat etme, Allah için dost olma insanlarla gibi hususların da yine hadis-i şeriflerde kişiyi o günün şiddetinden koruyacağı, işte la havfun aleyhim ve la yahsunundan olabilecekleri, bu yolla olacakları ifade edilmiş oluyor. Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün o kıyamet günü la havfun aleyhim ve la yahsunun kimler olacak, bu gruba nasıl girebiliriz, o çerçevede ayetleri ve konuları değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak bizleri bu gruptan eylesin inşallah. Bu vesile hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hepinizi Allah'ın rahmeti ve bereketiyle Cenab-ı Hak bizi bereketlendirsin inşallah.
Kur'an Işığında Hayatımız programına katkılarından dolayı Keds döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.